Ayrım 34.
Türklerin Gelenekleri, Hükümetleri, Kanunları ve Dinleri Üzerine Gözlemler adlı makalesinde Osmanlı İmparatorluğu'nu kastederek şöyle der. Oralarda yaşamaya gitmeyelim arkadaşım. Ey kötülükler ülkesi, orada tüm yaratıkları yiyip yutan yırtıcı bir hayvan var. Bu hayvan, yazarın notu, ilerliyor ve yanına yaklaşanları, yakınında olanları parçalıyor. Orası her şeyin yenilip yutulduğu bir ülkedir. Sur le observations, sur la rerilin, le lui, le gouvernement, et la mesures de Turc. M. Porter, AK, http www.ttturch.com /prejuges/prejuges.htm. Alman aydınlanmasının temelini atan matematikçi, filozof Immanuel Kant 1724-1804, antropoloji üzerine yazılar, tarih felsefesi, siyaset ve eğitim bilimi adlı yapıtında Avrupalılarla Türkleri toplumsal gelenek ve ulusal kimlik açısından kıyaslar ve bilim dışı görüşleriyle sürer. Kant'a göre Almanlar, din ve dil birliğini öne çıkaran, çabuk örgütlenen, çalışkan, temiz ve tutumlu. Fransızlar, konuşkan, yabancılara karşı nazik, sevimli, yaşam sevinci ve özgürlük istenci yüksek. İngilizler, becerikli, inatçı ve saygınlığa düşkün insanlardır. Türkler ise, doğal gelişim için gerekli olan niteliklerden yoksun, ulus karakteri edinebilme yeteneğine sahip olmayan ve bundan sonra da olamayacak olan Araplar ve İranlılar gibi çirkin insanlardır. Batı Düşünde Türk ve İslam İmgesi Profesör Onur Bilge Kulabük yayınları 2002 sayfa 37 ve 42. Alman kültüründe iz bırakanlardan bir başka düşünür Johann Gottfried Herder 1744-1803 en hoyrat despotizmin egemen olduğu yer olarak tanımladığı doğu toplumlarıyla yoğun olarak ilgilenir ve kendine özgü sonuçlar çıkarır. Herder'e göre doğu hiçbir batılının tümüyle anlayamayacağı kadar korkunç etkiler yaratan, sanatı, bilimi ve insanlığı yakıp yıkan kavimlerden oluşur. Hunlar Cengiz Han komutasında gelerek Avrupa'yı kılıç ve ateşle yakmıştır. Hunlar Peçenekler ve Türklerin öncül olan Moğollar ise Asyalı vahşi kurtlar ve dünyanın yıkıcılarıdır. AGE sayfa 63-76. Herder, insanlık tarihinin felsefesine ilişkin görüşler, Idin zur Philosophie der Geschichte der Menschheit adlı yapıtında ise Türkler için şu görüşleri ileri sürer. Türkistanlı olan Türkler 300 yıldan fazla bir zamandır Avrupa'da bulunmalarına karşın hala Avrupa'ya yabancıdırlar. Doğu Roma İmparatorluğu'na son vermek, bilmeden ve istemeden sanatları Batı ile Avrupa'ya sürdüler. Yaptıkları saldırılarla Avrupalı devletleri denetim altına aldılar. Avrupa'nın en güzel ülkelerini çölleştirdiler. Bu cahiller binlerce sanat yapıtını yok ettiler. İçinde yaşayan Avrupalılar için büyük bir zindan olan Türk İmparatorluğu zamanı gelince çökecektir. Binlerce yıldan beri hala Asyalı barbarlar olan bu yabancıların Avrupa'da ne işi var? AGE sayfa 76 ve 77. Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 bilimsel gelişime temel oluşturan diyalektik düşünce yöntemini felsefi kuram haline getiren bir dahi ve Avrupa aydınlanmasında en az Fransız devrimi kadar etkili. Felsefenin temel ilkesi George Politzer Sol Yayınları 3. baskı 1971 sayfa 39. Olan bir filozof olarak değerlendirilir. Bu düşünür de aynı Kant ve Herder gibi çeşitli yapıtlarında Doğu ve Türkler için olumsuz yargılarda bulunmuştur. Bu düşünürün algılamasına göre Türklerin gücü fetihlere dayanır. Kaba saba olan Türkler buluntu bir akla sahiptir. Bir başka deyişle kendi akılları olmadığı için Türkler başkalarının aklına muhtaçtır. Kendileri özgür istek ve bilinçleriyle özgün bir akıl geliştirecek durumda olmadıkları için dinsel alanda da akılcıl soyutlamaya gidemezler. Bu nedenle İslam fanatizminin ilkesi terördür. Batı düşününde Türk ve İslam imgesi Profesör Onur Bilge Kula, Büke Yayınları 2002 sayfa 13. Hegel, Tarih Felsefesi, Philosophie der Gestik adlı yapıtında Avrupa sömürgeciliğini adeta açıktan savunur ve yalnızca Türklerin sahip oldukları toprakların değil, dünyanın tümünün Avrupalıları ilgilendirdiğini söyler. Türklerden korkunç güç olarak söz eder. Hegel bu yapıtında şu değerlendirmeleri yapar. Dünya tarihinin gidişi doğudan batıya doğrudur. Çünkü Avrupa kesinlikle dünya tarihinin sonudur. Dünyanın tümü Avrupalı ilgilendirir. Avrupalı dünyayı tanımak, bilmek ister. Karşısında bulunan yerleri edinmek ister. Kendisine dünya egemenliğini sağlayacak olan bir enerji ile dış dünyayı kendi amaçlarına bağımlı kılar. Bu nedenle yazarın notu, Avrupa devletlerinin dışa dönük ortak çıkarları Türklere karşı olmaya dayanır. Türkler, doğudan ve İslam'dan kaynaklanan korkunç gücü Avrupa'ya taşıyan bir tehlikedir. AGE sayfa 95, 107 ve 116. Karl Marx 1818-1883 ve Friedrich Engels'in 1820-1895 Batı aydınlanması içinde ayrı bir yerleri vardır. Bu düşünürler inceleme ve araştırmalarında kendilerinden önceki düşünürlerden farklı olarak burjuva sınıfının egemenliğine dayanan kurulu düzeni değil, bu düzenin yıkılmasını savunmuşlardır. İşçi sınıfı üzerindeki sömürüye karşı çıkarken eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi tanımları diğerlerinden çok farklı yorumlamışlar ve kuramlarını bu yorum üzerine oturtmuşlardır. Marx ve Engels, kaçınılmaz gördükleri sosyal devrimin, işçi sınıfını sınıfsızlığa doğru gidecek olan yeni bir toplumsal düzenin kurucusu yapacağını düşünmüşlerdi. Sosyal bilimler, felsefe ve ekonomi alanlarında diğer aydınlanmacılardan tümüyle ayrılan görüşlerinin burjuvazi değil, işçi sınıfını temsil ettiğini söylüyorlardı. İdeolojik bakış ve siyasi mücadele konusunda kendilerini benzerlerinden net biçimde ayırmışlar ve kurulu düzenle uzlaşmaz bir mücadele içine girmişlerdi. Ancak ilginç bir biçimde aydınlanma ve Batı uygarlığı konusundaki bakış açıları diğer aydınlanmacılardan farklı olamıyordu. Konuya onlar gibi bakıyor ve Avrupa merkezci bakış açısının sınırları dışına çıkamıyorlardı. Kuramlarının Avrupa'daki bilimsel birikimin bir sonucu olduğunu söylüyorlar ve uygarlığı Avrupa'nın temsil ettiğini kabul ediyorlardı. Bu kabule bağlı olarak felsefe, tarih ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları araştırmaları üst düzeye çıkarmışlar. Ancak bu araştırmayı Batı toplumlarının incelenmesiyle sınırlayarak diğer uygarlıkları yeterince incelememişlerdi. Marx, Hindistan'daki İngiliz egemenliğini incelerken konuyu Batı varsıllığının temel kaynaklarından olan sömürgeciliği ortaya çıkarmak için değil, İngiltere'deki burjuva iktidarının derin ikiyüzlülüğünü göstermek amacıyla ele almıştır. Marx, İngiliz burjuvazinin Hindistan politikasını bir yandan dövülerek öldürülenlerin kafatasından çıkarılan öz suyu içmek isteyen iğrenç dinsiz puta benzetip kınarken, diğer yandan bu politikayı ideolojik oluşumların yeryüzünün yüzeyini yaratması gibi yeni bir dünyanın maddi koşullarını yaratması olarak değerlendirmiştir. AGE sayfa 175. Bu yaklaşım Avrupa merkezci düşünce yapısının bir başka biçimidir. Marx'a göre doğuya uygarlık ve ilerleme batının üretim sistemi ile birlikte gelmektedir. Tarihin burjuva dönemi yeni bir dünyanın maddi temellerini yeniden yaratmaktadır. Halkların karşılıklı bağımlılaşmasına yol açan dünya dolaşım sistemi ve bu sistemin dayandığı dolaşım araçları ile üretici güçlerin gelişimini sağlayacak bilimsel ve teknik üstünlük Batı'nın elindedir. Batı uygarlığı ya da ilerleme doğuya Batı'nın üretim sistemi ile birlikte gelmektedir. Batı denince ne salt uygarlık ve ilerleme ne de salt sömürüyü dayatan bir üretim sistemi düşünülmelidir. Batı-Doğu ilişkilerinin tümünde olumlu ve olumsuzluğu içeren ikili bir süreç vardır. Batının dayattığı olumsuzlukları önlemek amacıyla içine kapanmak, öz diye ifade edilen değerler sistemi ve geleneksel alışkanlıkları korumaya çalışmak tek başına hiçbir zaman çözüm olamaz. Bu nedenle doğuya bağlı olarak Türkiye'ye düşen görev, Batı'nın sunduğu düşünsel birikimi çözümleyici bir yaklaşımla ayırmayı başarmaktır. AGE sayfa 175. Doğu-Batı ilişkileri konusundaki görüşlerini genellikle gazete yazıları ve makalelerle açıklayan Marx, bu konudaki incelemelerini yeterince derinleştirmemiş, günümüzde ileri sürülen küreselleşmeci görüşlere başka açıdan bakan, ancak aynı sonuca ulaşan görüşler ileri sürülmüştür. Marx'a göre merkeziyleşen Batı sermayesinin dünyaya açılması doğa olayları gibi zorunlu ve kaçınılmazdır. Batı sermayesinin dışa açılması Batı uygarlığının dünyaya yayılmasıdır. Küresel dolaşım sistemini geliştiren bu süreç halkları birbirine bağımlı kılar. Doğu, içine kapanmak yerine bu sisteme katılmalıdır. Doğu ile Batı arasındaki ticari işleyişte İstanbul'un bütünleştirdiği Anadolu'nun çok önemli bir yeri vardır. İstanbul, Doğu ile Batı arasında altın bir köprüdür. Karl Marx bu saptamaları yaparken Türk kimliği konusunda dile getirdiği görüşleri diğer aydınlanmacılardan farklı bir yaklaşım içinde değildir. 1853 yılında kaleme aldığı Rus Sorunu adlı yazısında Doğu barbarlığının temsilcisi olan Türklerin Batı uygarlığıyla kendilerine başkent yaptıkları İstanbul'da karşılaştığını, bu nedenle Batı uygarlığıyla Doğu barbarlığının İstanbul'da birbirine karıştığını ileri sürer. Ona göre Bizans İmparatorluğu Batı uygarlığını, Türk İmparatorluğu ise Doğu barbarlığını temsil eder. Türkiye'nin Batı için taşıdığı jeostratejik önem fazladır. Türkiye üzerinde etkili olamayan dünya ticaretinde söz sahibi olamaz. Marx aynı yazıda şunları söyler. İstanbul, Doğu ile Batı arasında altın bir köprüdür. Batı uygarlığı aynı güneş gibi bu köprüden geçmeden dünya çevresinde dönemez. Dünya etrafında dönemediği gibi Rusya ile savaşmaksızın Marx o dönemde gericiliğin kalesi olarak gördüğü Rusya'yı Batı'da ortaya çıkacak devrim önündeki engel olarak görmektedir. Yazarın notu. Bu köprüyü geçemez. Sultan İstanbul'u yalnızca devrim için, sosyalist devrim yazarın notu, emaneten elinde tutmaktadır. Avrupa'nın şimdiki sözde makam sahipleri devrimle göz göze gelinceye değin, bu sorunu sürümcemede bırakmaktan başka bir şey yapamazlar. Batı'nın Roma'sını, kapitalizmi yazarın notu, yıkacak olan devrim, Doğu'nun Roma'sının da, Türk egemenliği yazarın notu, şeytani etkisinin üstesinden gelecektir. AGE sayfa 179. Friedrich Engels'in Türk kimliği ile ilgili görüşleri Karl Marx'ın görüşlerinin hemen aynısıdır ve kimi zaman daha da sertleşerek Herder'in yargılarıyla örtüşür hale gelmektedir. Avrupa'daki Türk varlığı için ayak takımının egemenliği tanımını kullanan Engels, bu varlığın er ya da geç son bulacağını ve Avrupa'nın güzel topraklarının bu ayak takımının egemenliğinden kurtulacağını söyler. 1853 yılında yazdığı Türk Sorunu, Die Türkische Frage adlı yazısında Türk ve Arnavutları uzun süreden beri her türlü ilerlemeye sert biçimde karşı koyan Yunan karşıtı barbarlar olarak tanımlar ve şunları söyler. Avrupa Türkiye'sinde Yunan ve Slav burjuvazisinin etki ve zenginliği sürekli artmakta, Türkler ise her geçen gün biraz daha gerilere itilmektedir. Eğer Türkler devlet ve asker gücü tekelini ellerinde tutmasalar kısa sürede yok olup giderlerdi. Türklerin sahip oldukları bu tekel ve uygarlık önünde engel oluşturan güçleri artık güçsüzlüğe dönüşecektir. Gerçek şu ki Türkler ortadan kaldırılmalıdır. AGE sayfa 145 ve 149. Engels, Avrupa sermayesinin sömürgelere açılmasını sanayi devriminin zorunlu bir sonucu olarak görür ve bu açılımı sömürgelerdeki uyanışı sağlayan bir girişim olarak değerlendirir. Sanayi devriminin ilk sonuçları nedir diye bir soru sorar ve kendi sorusuna verdiği yanıtta İngiltere'nin ucuz sanayi ürünlerinin sömürgelerdeki el emekçilerini yok ederek binlerce yıl hiçbir ilerleme göstermemiş olan ülkelerin, örneğin Hindistan ve Çin'in devrime yönelmiş olduğunu söyler. Ekonomi Sözlüğü Orhan Ançerlioğlu, Remzi Kitabevi 5. basım 1993 sayfa 355. Engels, Avrupa sermayesinin küresel dolaşımına ilerici bir misyon yükleyerek Çin ve Hindistan gibi çok uzun dönemleri Avrupa'dan daha ileri uygarlıklar kurmuş olan toplumları, binlerce yıl hiçbir ilerleme göstermemiş ülkeler olarak değerlendirir. Aynı değerlendirmeyi Türk toplumu ve onun Anadolu'daki egemenliği için de yapar. 12 Nisan 1853 tarihli New York Daily Tribune gazetesindeki yazısında güvencenin ticaret burjuvazisi için en önemli duyarlılık olduğunu, Karadeniz'in ve Trabzon limanının İç Asya'ya yönelen Batı ticareti için önem kazandığını, bu nedenle güven veren bir ticaret yolunun sağlanması için Çanakkale ve İstanbul boğazlarının yaşamsal önemde olduğunu ileri sürer ve şu saptamayı yapar. Yalnızca daha geniş bir ticaret değil, Avrupa ve İç Asya arasındaki ilişki ve buna bağlı olarak bu geniş bölgeyi yeniden uygarlığa açma olanağını da Çanakkale ve İstanbul boğazlarını denetim altına alma yazarın notu, Karadeniz'in bu kapıları üzerinden engelsiz ticaret yapma özgürlüğüne bağlıdır. Batı düşününde Türk ve İslam imgesi, Profesör Onur Bilge Kula, Büke Yayınları 2002, sayfa 135. Türk ve Türkiye karşıtlığı, aydınlanma düşünürlerinden ayrı olarak aynı dönemlerde yaşayan politikacılar ve her türden sanatçılar arasında da yaygındır. Şairler, yazarlar, ressam ve müzisyenler ya da diğer sanat dallarında önemli ürünler veren sanatçılar yapıtlarında bu konuya yer verdiler. Türk karşıtlığında karalayıcı ve suçlayıcı savlar o denli yaygın ve ölçüsüz hale geldi ki, Voltaire gibi kimi Türk karşıtları bile bu tutuma karşı çıkıp konunun gereğinden çok abartıldığını söylemek zorunda kaldı. Örneğin, akışkanlar mekaniğinde kendi adını taşıyan Pascal yasasını bulan ve teknik işlerle uğraşan Fransız fizikçi Blaise Pascal 1623-1662 bile Türklerle ilgili hiçbir somut bilgisi olmamasına karşın atalarından aldığı gelenekleri uygulayan bu kadar çok inançsız kafir Türk'le karşılaşmak ne kadar elem verici diye yazılar yazıyordu. Türkler, Stephanie Yarasimos, Doruk Yayınları 2002, sayfa 32. Karşıtlık özellikle 19. yüzyılda her alanda ve her zaman önce Yunan hayranlığıyla başlatılıyor, oradan siyasi alana taşınıyordu. Avrupa'da yerleşik bir politika haline getirilen bu yöntem, 1821 Yunan bağımsızlığının sağlanmasında pratiğe yönelik bir propaganda aracı olarak başarılıyla kullanıldı. Türk-Yunan çatışmasında uygulanan politika, bugün de sürdürülen ve geçmişte Haçlı seferlerinde kullanılan anlayışla aynı ideolojik temele sahipti. Türklerin elindeki toprakları ele geçirmek için doğudaki Müslüman Türk tehdidine karşı koymakla Yunanistan'ın kurtarılması aynı anlama getiriliyor ve bu propaganda aynı eğitimi almış aydınlar arasında çok etkili oluyordu. Victor Hugo, Yunanistan'a arkadaşlar, intikam, özgürlük diye şiirler yazıyor. İngiliz şairler Thomas Moore, Lyla Rock benzer şeyler söylüyor. Gezginci ozan Corsairs Duhor ve Childe Harold köy köy dolaşıp esaret altındaki Yunanistan'a ağıtlar yakıyordu. Doğulular için ön söz Victor Hugo, Le Lire de Poche Yayınları sayfa 6. Fransız ressam Delacroix, Mora'da Yunanlıları öldüren Türklerin vahşi uygulamalarını işleyen tablolar yapıyordu. Delacroix'un Yunanlı Chino'nun öldürülmesi tablosu o dönemde çok ünlenmişti. Oysa Mora'da hiçbir somut neden yokken Batı kışkırtmasıyla ayaklanan Yunanlılar sıra dışı bir vahşet uygulamışlar ve binlerce Türk'ü katletmişlerdi. http://www.ttdeturk.com Prejuges HTM. François René Chateaubriand 1768-1848 Türk karşıtlığını yapıtlarında yaygın olarak işleyen yazarlardan biridir. 19. yüzyıldaki liberal gençliğin ilahı, Yeni Fransa'nın düşünen sınıfının gücünü kavrayıp açıklayan ilk yazar ve büyük üstad olarak kabul edilen Chateaubriand, Türk despotluğunun gerçek boyutunu görmek ve saptamalarını anılarında yazmak için Yunanistan ve kutsal topraklara, Kudüs'e gitmiştir.